Ayrım 25, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 253. Timon kendinden geçmişti. Ayıldığında kolları iki yana gerildi, sırt üstü yatıyordu. Kıpırdamaya çalıştı ama bağlıydı. Parmaklarına geçirilmiş deriden kayışlar toprağa çakalıydı. Onu sımsıkı bağlıyordu. Başını çevirdi. Adanın kuzey kesimindeydi. Güney kesiminde bulunanların göremeyeceği bir yerde ve huy ile yalnızdı. Yanı başında kayaların üzerinde küçük bir ateş yanıyordu. Ateşte sapı kırılmış geniş bir mızrak ucu kızdırılmaktaydı. Huy anlatıyordu. ''Zamanımız çok az. Birazdan adamlarım beni aramaya buraya gelirler. Seni de elimden alırlar. Tanrılarıma ant içmiş olduğum için sana hak ettiğin cezayı ne yazık ki veremeyeceğim. Ama kralıma ve halkıma karşı da bir görevim var. Onu unutamam. Bize karşı kılıç kaldırmana bir daha asla izin veremem. Romalılar bunun bir çaresini bulmuşlardı. Gerçi onların her şeyinden nefret ederim ama şimdi ne yazık ki ben de onların yöntemini kullanmak zorundayım. Sana karşı yanlış davranmışım. Hiç kimsenin bir parsı eğitemeyeceğini, yola getiremeyeceğini, evcilleştiremeyeceğini düşünememiştim.'' Akbabalı baltasını şimdi sağ eline almıştı. ''Sen hiçbir zaman Timon olmadın, hep Manatasi kaldın. Derilerimizin rengi ne kadar farklıysa seninle ikimiz de o derece farklıyız birbirimizden. Aramızda hiçbir zaman hiçbir bağ olmadı. Ben öyle sandım, çünkü aynı dili konuşuyoruz ama kulaklarımız aynı sesleri alamıyor. Senin yazgın, benim sevdiğim, saydığım her şeyi yok etmek.'' Benim yazgım ise halkımın kurduğu, sevdiği, koruduğu şeyleri canım pahasına da olsa savunmak. Seni öldürmeyeceğim ama bir daha asla kılıç tutmayacağına emin olmam gerekiyor. Akbabalı balta bir ıslık çaldı. Timon tek bir çığlık attı. Sonra kopartılmış sağ eli adanın kavruk toprağı üzerinde can çekişen bir hayvan gibi bükülür titrerken sadece usul usul inledi. Huy ateşteki mızrak ucunu aldı. Timon'un kol ucuna elin koptuğu yerden oluk gibi fışkıran kana bastırdı. Pis kokulu bir duman çıktı o kadar. Sonra Huy Timon'u hala bağlayan kayışları kesti. ''Haydi git, artık ırmaktan başka kurtuluş yolun yok. Adamlarım neredeyse adayı araştırmaya çıkar, seni bulurlar.'' Timon sürüne sürüne kıyıya indi. Tam suya girecekken döndü, Huy'a baktı. Gözleri korkunçtu. Kocaman, kapkara gövdesi ise yara bere içindeydi. Eli kopmuş kolunu göğsüne bastırarak ağır ağır suya girdi. Kendini akıntıya kapıp koyverdi. Huy gözden yitinceye kadar onun arkasından baktı. Sonra eğildi, yerden kopuk eli alıp ateşe attı. Üzerine çalı çırpı yığdı. Savaşta yitirdiklerini, bu arada Mago'yu basit bir törenle yaktıktan sonra kampa döndüklerinde Huy Tanit'i çadırda buldu. Ağlamıştı belli. ''Senin için çok korktum efendimiz. Onca zaman kendimi tuttum. Ağlamadım da ancak savaştan sağ salim kurtulduğunu haber verdiklerinde ağladım. Ne garip değil mi? Ama savaşın bunca korkunç bir şey olduğunu bilmezdim. Siz ozanlar hiçbir zaman o akan kanlardan, o yaralıların çığlıklarından, tüm bu dehşetten söz etmezsiniz.'' O gece Huy bir aralık uyandığında baktı, Tanit yanı başında oturmuş, kapkara gözlerini yüzüne dikmiş onu seyrediyor. ''Ne var, derdin ne Tanit?'' diye sordu. ''Kutsal babamız, senin kadar iyi yürekli, sevecen, nazik bir insan bugün yapılanlara nasıl katılabildi, ona şaşıyorum.'' ''Benim görevim de bu. Yasa baş kaldıran kölelerin öldürülmesini öngörür.''
''Öyleyse yasalar yanlış.''
''Hayır, yasalar hiçbir zaman yanlış olmaz. Onlar bizi boşluktan kurtarır. Tanit, yasalara ve tanrıların söylediklerine uyarsan hiçbir şeyden korkun olmaz.''
''Ama yasalar değiştirilmeli.''
''Eh, istersen değişir ama değişinceye kadar herhalde onların dediğini yap.'' Ertesi sabah şafak sökerken Lanon Hikanus savaş donanımlı iki lejyonu ve 50 savaş filiyle birlikte sete vardı. Huy onu karşılarken, ''Korkarım, aç gözlülük ettim efendimiz, size tek bir düşman bile bırakmadım.'' diyordu. Kral kolunu onun omuzlarına doladı, adamlarına sordu. ''Hangini söylemiştiniz bakayım, ben Amon savaşmaz diye?'' O gece henüz sarhoş olup sızmadan Huy, kanlı ırmak savaşının anısına yazdığı şiiri okudu. Lanon dinlerken ağladı, sonra adamlarına bağırdı. 30.000'e karşı sadece 3.000 kişi. Dün sette Huy ben Amon'un yanı başında savaşmadığımız için her zaman utanç duymalıyız. Şimdi size Opet lejyonlarının yeni başkumandanını tanıtıyorum. Tanrıların baltacı başı Huy ben Amon. O gece kral ile rahip birlikte içip içip sızdılar. Gondveni Vendilere bağlı 200 kabile reisinden bir tanesiydi. Şişman ve zengin bir adamdı. Çok da ihtiyatlı olduğu için tepelerde kaçak küreler gelip yesin diye belirli yerlere hep tuz ve et bırakırdı. Yine ihtiyatlı bir adam olduğu için de tepelere giden veya tepelerden dönen yolculara yiyecek ve barınacak yer sağlar, sonra da onları unutur giderdi. İşte bu gecede kulübesinde ocağın başında oturan uzun boylu, iri yapılı ama sıska yabancı yemeğini yiyor, içkisini içiyordu. Gondveni bu vahşi bakışlı adamın yara izleriyle bezenmiş yüzünde büyük bir güç okuyordu. Bu adama karşı nedense bir yakınlık duydu ve gereğinden çok konuştu. Yabancı Vendi dilini konuşuyordu ama kabilenin politikasından da ticaretinden de habersiz gibiydi. Irmağın karşısından gelen beyaz şeytanların tutsak edip götürdüğü Manatasti'nin yerine geçen yüce kralın adını bile bilmiyordu, baksana. Gondveni de yabancıya durmadan anlatıyordu. Manatasti'nin 6 erkek kardeşinden 5 tanesi ortanca kardeş Hani'nin hazırladığı bir içki içtikten sonra esrarlı bir ölümle ölüp gittiler. Bu şölenden ancak Hani sağ olarak kurtulabildi. Şimdi kralımız odur. Koca Karaboğa haracımızı ona ödüyoruz. 500 karısı ve 50 oğluyla Vendileri şimdi o yağ tulumu yönetiyor işte. Sonra Gondveni nefretle ateşe tükürdü. Tastan bir yudum içki alıp tası yabancıya uzattı. Baktı yabancının sağ eli yok. Yabancı sordu. Peki ya Manatasi'nin danışmanları, komutanları, kan kardeşleri, onlar nerede şimdi? Çoğu akbabaların midesinde, bazıları Hani'ye yanaştılar, onun tuzunu yediler, bazıları da kanatlarını açtılar, uçup gittiler. Bazıları benim komşularımdır, kimseye haraç ödemezler, tepelerde bilmem neyi beklerler.
Kimdir onlar?
Zingala.
Demirci Zingala mı?
Gondveni'nin yüzü birden değişti, yabancıya döndü. ''Galiba sen gereğinden çok şey biliyorsun. Haydi şimdi yatalım. Sana bir hasır serdik. Yanına bir de kız yollarım, seni rahat ettirir.''
Yabancı zavallı kıza öyle bir saldırış saldırdı ki Gondveni kızın acıyla ve korkuyla bağırdığını kulübesinden işitti. Gözüne uyku girmedi ama şafak sökerken yabancının kulübesine gittiğinde kız yorgunluktan bitkin bir halde derin bir uykuya dalmış, yabancı ise çekip gitmişti. Dağları derin bir boğaz ayırıyordu. Manatasi o dağlara tırmanırken soğuk bir yel yüzüne çarpıyor, eli kopartılmış kolunun ucu fena halde ağrıyordu ama o ağrıyı unutmaya çabalıyordu. Derken ta tepelerde bir takım kişiler belirdi. Bunlar giderek çoğaldı. Onun tırmanışını seyrediyorlardı. Manatasi içlerinden uzun boylu, geniş omuzlu bir tanesini tanıdı. Eskisinden ordusundaki subaylardan biriydi bu. Ama adam onu tanımamıştı. Çünkü onun bildiği kral, bu bir deri bir kemik kalmış yara bere içindeki adamdan çok farklıydı. Manatasi acı acı düşündü. Bu kadar mı değişmişim? Yoksa beni kimse tanımayacak mı? Birkaç saniye adamla birbirlerine bakıştılar. Sonra Manatasi konuştu.
Demirci Zingala'yı arıyorum.
Biliyordu ki Zingala haydutların safına geçmiş bile olsa böylesine ünlü bir demirciyi arayan müşteri hala vardır. Üstelik kendisi de yalnız ve silahsız olduğuna göre geçmesine izin verirlerdi. Karşısındaki nöbetçi başını çevirdi. Çenesiyle ilerisini işaret etti. Manatasi yürüdü. Tepeye vardığında silahlı, sessiz adamlarla karşılaştı. Peşine düştüler, dağın doruğunu örten sık ormana daldılar. Ocakların kokusu Manatasi'ye yol gösteriyordu. Sonunda kayalardan doğal bir amfiteyatra ulaştı. Zingala işte burada çalışıyordu, ocağın başındaydı. Özenle seçtiği demir yumrularını dövüyordu. Çırakları çevresini kuşatmış saygıyla bekleşiyorlar, ocağa sık sık kömür atıyorlardı. Zingala bir ara doğruldu. Sırtının ağrıyan adalelerini ovalarken gelen yabancıya baktı. Adamın yürüyüşü bildik birini andırıyordu. Başını dik tutması, omuzlarını germesi hep bildik biri gibiydi. Zingala kaşlarını çattı, düşündü. Evet evet, bildiği biriydi ama kimdi acaba? Belleğini böyle zorluyorken yabancı geldi karşısına, dikildi. O zaman o sapsarı göz aklarından, o vahşi bakışlardan onun kim olduğunu çıkardı. Hemen ayaklarına baktı. Parmaklar arasındaki derin yarığı gördü. Zingala haykırarak yüzü koyun yere kapandı. Manatassi'nin şekilsiz ayağını tutup kır düşmüş saçlarına koydu. ''Emret, emret bana Manatassi, koca kara canavar, göklerin yıldırımı.'' Ötekiler de bu adı duyar duymaz yıldırımla vurulmuş gibi yere çöktüler. ''Emret, emret bize bin ineğin kara boğası!'' diye bağırdılar. Manatassi çevresinde bağırışan bu haydut sürüsüne baktı. Sonra her birinin ta yüreğinin derinlerini işleyen yumuşak bir sesle konuştu. ''Size sadece itaat etmenizi emrediyorum.'' Usta demirci Zingala Manatassi için 5 kocaman aslan tırnaklı bir aslan pençesi dövmüştü demirden. Onu bir güzel cilaladı. Deri ustalarından biri de fil derisinden bir kılıf yaptı. Manatassi'nin sağ koluna geçirdiler. Demir pençeyi de bu deri kılıfa yerleştirip sıkıca bağladılar. Böylece Manatassi korkunç bir el kazanmıştı. Bu aslan pençesi kafatasını yırttığı zaman Vendi'nin yüce hükümdarı ve Manatassi'nin züppe yarım kan kardeşi Hani kadınlarıyla birlikteydi. O sırada altında olan kız korkudan bayıldı. Bu Telezilerin kralı Sondağ'la iki ateş arasında kalmış çaresiz bir adamdı. Gerçi halkı kalabalıktı, sığırı da çoktu. Ama bir yanda güçlü Vendi kabilesiyle, öte yanda ak giysili, uzun sakallı, esmer tenli dravlar arasında ne edeceğini şaşırıyordu. Kim ne öneride bulunursa dinlemeye hazırdı. Şimdi de karşısındaki tanrıya benzer, suratı yara bere izi içinde, kuş ayaklı, demir pençeli kralı gizlice süzüyordu. Manatassi diyordu ki, ''Senin her biri 2000'ler kişilik 12 alayın var. En azından 127.000 baş sığır, boğa, inek, dana ve öküzün var. Üstelik haremin de 5000 kişiden az değil. Böylesine bir kalabalığı besleyecek yiyeceği, otu ve suyu nereden bulacaksın? Sana otlak vereceğim, toprak vereceğim. Hem de öyle zengin, verimli topraklar vereceğim ki, halkın 10 kuşak boyu yürüse sonunu bulamaz.'' ''Buna karşılık senden alaylarını emrime vermeni istiyorum. Mızrağın benim emrimde olsun, kalkanın yanı başımda yürüsün.'' Sondağ'la sordu. ''Reddedersem?'' ''O zaman seni öldürürüm. Askerlerini de, kadınlarını da, sığırını da elinden alırım. Ancak 10 tane öküzü mezarının başında senin ruhuna saygı gösterisi olarak kurban ederim, o kadar.'' Sonra Manatassi sırıttı. Ama bu o harap olmuş suratta öylesine korkunç bir sırıtıştı ki Sondağ'la ürperdi. Diz çöktü boğuk bir sesle, ''Senin köpeğin olayım, emret.'' dedi. ''Tek bir şey emredeceğim, itaat etmeni.'' Bir yılda Manatassi birçok kabileyle anlaşma yaptı. Sonra Zuotalarla savaşmak zorunda kaldı. O kadar alışılmadık taktiklere başvurdu ki, savaş başladıktan 20 dakika sonra Zuota kralı karılarıyla çocuklarıyla ele geçmişti bile. Manatassi adet olduğu üzere erkekleri kılıçtan geçirip kadınlarla sığırı alacak yerde sadece kral ile ailesini boğdurdu. Sonra yenilgiye uğramış alayları topladı, kendisine bağlılık andı içirdi. Ertesi yıl yağmur mevsimi geçince Manatassi batıya, kıyıya kadar yürüdü. 4 büyük savaş verdi, 4 kralı boğdurdu, 2 kralla anlaşma yaptı ve alaylarına 100.000 savaşçı daha kattı. Bu kocaman kara canavarın yakınında olanlar onun pek az uyuduğunu biliyorlardı. Sanki içinden yükselen bir güç onu dinlenmekten de eğlenmekten de alıkoyuyordu. Yediği yemeğin tadını almıyordu. Ateşi sönmesin diye odun atar gibi yemek yiyordu. Hiç gülmüyor, ancak bir şeyden memnun olduğu zaman sırıtıyordu. Kadınlarla olan ilişkisi de sert ve kısa sürüyordu. Onları hep titrer ağlar bir durumda bırakıyor, erkeklerle hiç arkadaşlık kurmuyordu. Subayları yalnız bir kez onun bir insan gibi heyecan duyduğuna tanık oldular. Ülkenin batı sınırında yüksek sarı kumulların üzerinde duruyorlardı. Manatasi onlardan ayrı, krallara özgü, pars derisine bürünmüş, başlığının mavi balıkçıl tüyleri denizden esen serin rüzgarla dalgalanarak dikiliyordu. Birdenbire subaylardan biri bağırdı, yemyeşil sularda bir noktayı gösterdi. Gümüş denizin üzerinde sisler arasında bir hayalet gemi gibi ilerleyen Opet kalyonlarından biri görünmüştü. Tek dikdörtgen yelkeni şişmiş, kürekleri düzenli vuruşlarla suyu döverek sessizce kuzeye, Kadiz'e doğru yol almaktaydı. Başka bir subayın bağırması üzerine bu kez başlar krala döndü. Yüzü terden parlıyordu, çenelerini sıkmış dişlerini gıcırdatmaktaydı. Kalyonun geçişini seyrederken gözlerinde bir çılgınlık parıltısı yanıyor, tepeden tırnağa nefretle tir tir titriyordu. Subay hemen yanına koştu, birden hastalandı sanmıştı. Yüce soylu derken Manatasi öfkeyle ona döndüğü gibi demir pençesiyle suratının yarısını yırtıverdi. Sonra pençesiyle gözden yiten kalyonu göstererek işte düşmanımız orada, iyi bakın dedi. Her gün kendine özgü heyecanını, gizli zevklerini, serüvenlerini birlikte getiriyordu. Sanki huy ile birbirlerinin olalı 5 yıl geçmemişti. Yıllar öylesine hızla akıp gidiyordu. Ama işte 5 yıl olmuş, 5 yılda bir kutlanan verimli toprak bayramı yine gelmiş çatmıştı. Tanit huyu nasıl baştan çıkardığını anımsayınca yüksek sesle güldü. Bu bayramda da aynı şeyi yinelemek niyetindeydi. Yanı başında ayna sordu. ''Niçin gülüyorsun çocuğum?'' ''Mutluyum da onun için gülüyorum, kutsal anamız.'' Ah ben de yine genç olabilseydim. Sen kocamın ne olduğunu bilemezsin. Ayna yine konuşmaya başlamıştı. Bir kez başlayınca bir türlü susmazdı. Tanit aynayla birlikte limana indi. İskeledeki halkalardan birine bağlanmış küçük bir tekneye bindi. Kaba balıkçı giysileri giymiş huy kameradan çıkıp onun binmesine yardımcı olabilmekte geç bile kalmıştı. Sonra aynayı da bindirdiler, yelken açıldı, huy dümendeydi. Kamışların arasında göze görünmeyen bir kanaldan tekneyi yüzeyi nilüferlerle bezenmiş bir gizli koya soktu. Burada rüzgar yoktu, tekneyi kıyıya yanaştırdılar. Huy kumsala atladı, sonra aynanın inmesine yardım etti. Onu bir kayanın dibine yerleştirdiler, üzerine de yelken bezinden güneşlik yaptılar. Huy eline bir kasede şarap tutuşturdu. Doğrusu yaşlı rahibenin keyfine diyecek yoktu artık. Onu oracıkta gölgede hafif hafif horlar bırakarak el ele kumsalda yürüdüler. Koyun ucunu kıvrıldılar. Huy palmiyelerin dibine temiz kumun üzerine harmanisini serdi. Çırılçıplak soyundular, konuşarak gülüşerek uzandılar, seviştiler. Sonra birlikte gölün temiz ılık sularında yıkandılar ve sığlıkta suyun içinde yatarken sürü sürü gümüş renkli balık gelip çıplak derilerini dürtüyor, gıdıklanan Tanit de kahkahayla gülüyordu. Sonra gidip güneşe uzandılar, kurundular derken huy başını kaldırıp baktı. Üzerine eğilmiş olan Tanit'i gördü. Kız ayaktaydı, saçı kalın kara halatlar gibi sırtına göğsüne dökülüyordu, kirpiklerinde su damlacıkları parlıyordu. Göğüslerini avuçlarına alarak sordu. ''Ben de bir değişiklik görüyor musun kutsal babamız?'' Huy başını sallayınca üsteledi. ''Daha dikkatli baksana.'' ''Evet, göğüsleri biraz büyümüş, sivrilmiş gibiydi. Üstelik beyaz cildin altında mavi mavi damarlar da belli oluyordu.'' Sonra Tanit ellerini aşağıya indirdi, karnına koydu. ''Ya burada bir değişiklik görüyor musun?'' Sonra midesini şişirdi, güldü. Huy da bir kahkaha kopardı, sözde onu azarladı. ''Dikkat et küçüğüm, şişmanlıyorsun sen, çok yiyor olmalısın.'' Tanit başını salladı. ''Hayır kutsal babamız, buradaki herhalde ağzımdan girmiş değil.'' Huy'un kahkahası boğazında düğümlendi, ağzı açık baka kaldı. Huy karanlıkta yatıyordu. Hala şaşkındı. Ne yapacağını kestiremez durumdaydı. Böylesine dikkatsizce serptiği tohumlardan birinin kök salması ona hala inanılmayacak bir şey gibi geliyordu. Oysa ki Astarte rahibelerinin böyle bir durumu önleyecek sırları bilmeleri gerekmiyor muydu? Bu gerçekten de deprem kadar, fırtına kadar, savaşta yenilgi kadar önemli bir olaydı. Bir çaresi mutlaka bulunmalıydı, hem de bir an önce. Huyun aklına bir an limanda yaşayan o ihtiyar koca karılar geldi. Onların işi bu gibi durumları düzeltmekti. Ama hemen bu düşünceyi kafasından kovdu. Tanit'in yaşamını tehlikeye atamazdı. Belki de böylesine köklü bir önlem alınması gerekmeyecekti. Öyle ya, belki de krallığın ücra bir köşesinde yeni bir tapınak kurdurabilir ve Tanit orada meraklı gözlerden, konuşkan dillerden uzak oğlunu rahat rahat dünyaya getirebilirdi. Güvenebileceği bir analık, bir süt nine nasıl olsa kolayca bulunurdu. Ağzı sıkı biri. Lejyonundaki askerlerden savaşta sakatlanmış, şimdi huyun topraklarında sade bir yaşam sürenler çoktu. Bu adamlar onun uğruna yalan da söyler, hırsızlık da yapar, seve seve de ölürlerdi. Huya o denli bağlıydılar. Bu adamların doğurgan karıları bol sütleriyle pekala Tanit'in bebeğini doyururlardı. Sonra fırsat buldukça o ücra tapınağa gider, oğullarıyla birlikte olabilirlerdi. Şimdiden tombul oğlunun güneşte çırılçıplak uzanmış, gülücükler dağıtarak tekmeler atması gözlerinin önünde canlanıyor gibiydi. Huy elini usulca örtünün altından uzattı. Tanit'in çıplak karnını buldu, okşamaya başladı. Tanit henüz bir şey gelmez eline diye fısıldadı. Döndü onu kucakladı. Rahibelerin bana öğrettiklerinden hiçbirini yapmadım. Ne hınzırlık etmişim değil mi? Bana kızdınız mı efendimiz? Hayır, senden çok memnunum. Tanit kıkır kıkır gülerek ona büsbütün sokuldu. Tahmin ediyordum zaten. Yani bir kez bu fikre kendini alıştırdıktan sonra. O sırada kapı yumruklandı. İkisi birden sıçradılar. Dışarıda bağırışmalar oluyordu. Huy hemen yatağının baş ucunda duran akbabalı baltasını kaptı. Uyku sersemliğini üzerinden atınca dışarıdakilerin kralın muhafızları olduğunu hizmetkarların konuşmalarından çıkardı. Kölelerden birisi kapıyı vurdu. ''Kutsal babamız, kralın muhafızları gelmiş. Ulu aslanın gözüne uyku girmiyormuş. Hemen çalgınızı alıp yanına gitmenizi emretmişler. Hemen giyinip gidecekmişsiniz. Özür filan dinlemezmiş, muhafızlar bekliyor.'' ''Pekala, pekala, duydum, geliyorum.'' Tam tüneyine uzanmıştı ki Tanit'e gözü ilişti. Kız gözlerini kocaman kocaman açmış, ürkek bir çocuk gibi onu seyrediyordu. Huy fikrinden caydı. Kızın yanına uzanırken dışarı seslendi. ''Krala söyleyin, parmağım acıyor, çalgı çalamayacağım. Boğazım da ağrıyor, şarkı söyleyemem. Çalgımın da telleri kopmuş, üstelik sarhoşum da.'' Ve Tanit'i kucakladı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 264.